Sağlık Rotası.
Sağlık Rotası'ndan merhaba. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'da sizlerleyiz. Takvimler Cuma'yı ve saatler Türkiye'de 10.30'u gösteriyor. Teknik yönetmenimiz Mehmet Kasar. Program yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı. Dünyanın dört bir yanından sesimizin ulaştığı herkese sevgiler gönderiyoruz efendim. Bizi her Cuma Türkiye saatiyle 10.30'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan ve aynı saatlerde TRT Dinle uygulamasından dinleyebilirsiniz. Programa dair soru, görüş ve önerilerinizi sosyal medya hesaplarımızdan iletebilirsiniz. Sağlık Rotası'nda ne konuşuyoruz? Türkiye'de sağlık turizmini, sağlık alanında sunulan hizmetleri, hastalıkları, tedavi yöntemlerini ve bilimsel çalışmaları alanında uzman hekimlerle ele alıyoruz. Bugün çağımızın en önemli sağlık sorunlarından biri olan obeziteyi ve obezite cerrahisini konuşacağız. Stüdyodaki konuğumuz Atılım Üniversitesi öğretim üyesi ve Obezite ve Metabolik Cerrahi Derneği üyesi Profesör Doktor Ali Kaan Gökakın. Mikrofonda ben Yeşim Sert Karaaslan. Sağlık Rotası başlıyor. Sayın Gökakın, Sağlık Rotası'na hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Sayın hocam, çağımızın en önemli sağlık sorunlarından birisi obezite. Bu sadece Türkiye değil, bütün dünya için geçerli. Artık küresel bir halk sağlığı sorunu olarak kabul ediliyor. Obezite birçok hastalığın gelişmesinden de sorumlu tutuluyor ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından da artık bir hastalık olarak kabul edildi. Bu kapsamda obezite nedir? Kimler obezitesi bulunan birey olarak tanımlanmaktadır değerli hocam?
Gerçekten çok doğru bir noktadan başladınız. Obezitenin kendisi bir hastalık aslında. Kendisinin bir hastalık olmasının yanı sıra pek çok hastalığın da tetikleyicisi. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı istatistikler çalışmalara göre 1975 yılında 2017 yılı arasında dünyadaki obez sayısı 3 kat artmış. Obez kime denir? Bunun tanımı bilimsel olarak belli. Vücut yağ oranıyla ilgili. Bunu ölçen objektif bir kriterimiz var. Kişinin kilosunun boyuna oranıyla ilgili bir formülümüz var. Onunla hesaplıyoruz. Vücut kitle indeksi diyoruz buna. Vücut kitle indeksi eğer 18,5'un altındaysa bu insan malnutre, zayıf demektir. 18,5 ile 24,9 pratik olarak 25 arasındaysa bu kişi tamamen normal kiloda ve sağlıklı demektir. 25 ile 28 arasındaysa hafif kilolu diyoruz. Bu oran bunun üzerine çıktığında 30 ile 40 arasında 3 sınıfa ayırıyoruz. Klas 1 obezite, klas 2 obezite, klas 3 obezite. Eğer 40'ın üzerinde ise artık bunlar morbid ve mortal obez olarak kabul ediliyor. Hı hı. Bu kriterlere sahip insanlar, bayan olsun erkek olsun, obez olarak kabul edilirler.
Buradan dinleyicilerimiz de belki o hesaplamayı tam olarak şu anda algılayamamışlardır hocam.
Şöyle,
canlı olarak bir örneğini yapabiliriz.
Şöyle.
Ben kendimi feda edebilirim
tabii ki,
bu noktada.
Tabii ki. Bunun için vücut kitle indeksi hesaplama formülümüz var. Hastanın boyunu ve kilosunu şöyle hesaplıyoruz. Örneğin sizi örnek
alacak.
Örneğin
1.75 boy.
Hemen girelim. Vücut uzunluğunuz 175 santim.
Evet,
bunu
74
santim cinsinden giriyoruz. Kilomuzu da 74 olarak girdiğimizde hesapladığımızda sizin vücut kitle indeksiniz 26. Yani
biraz kilo vermemiz lazım
çok
galiba.
Çok az kilo verirseniz herhangi bir sorun olmaz.
Sayın hocam, obezite peki genetik midir? Bir hastalık olarak tanımlandı. Çevresel faktörler etkili midir?
Şimdi obezitenin oluşumunda tabii ki genetik faktörler önemli. Ama epigenetik faktörler de önemli. Demek istediğimiz şu. Bir kişinin annesi babası obezse kendisinin de obez olma ihtimali çok yüksek. Bir,
aile öyküsü çok önemli.
Çok önemli. Bir kalıtımsal olarak öyle. Bir de bunlar hep aynı mutfaktan besleniyorlar. Yani aynı rejimleri aldıkları için bunların obez olma ihtimali daha yüksek.
O beslenme kodları mı aynı hocam?
Kesinlikle beslenme kodları, mutfakları aynı, metabolik davranışları aynı. Tabii ki çevresel faktörler derken şöyle bir mit de var tabii. Hani bu zengin ülkelerin hastalığıdır. Çünkü fast food'a çok meyilliler. O yüzden bu sadece gelişmiş ülkelerde zengin insanların hastalığı olarak biliniyor. Halbuki öyle değil. Şu doğru. Dünyadaki en fazla obez nüfus Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ama biz de 8. sıradayız. Biz 8. zengin ülke değiliz ama.
Özellikle çocukluk çağı obezitesinde çok yüksek oranlara sahip.
Çok yüksek oranlara sahibiz. Ama nüfusun yüzdelik dilimine baktığınızda aslında bu daha gerçekçi ülkeler için çok enteresan sonuçlar var. Afrika ülkelerinde daha fazla. Yani bu sadece zengin hastalığı değil.
Geçtiğimizde bir televizyon programında bir belgeseli izliyordum. Orada bunu anlatıyordu hocam. Afrika ülkelerinde obezitenin yükseliş trendini eskiden o kölelik olduğu dönemlerde zenginlerin mutfağından arda kalanları yemeye başlamışlar ve bu kültür yavaşça onların yemek kültürlerini tamamen değiştirmiş ve obezite oranları yükselmiş. Bir ıspanak türünü söylüyorlardı. En fazla kullandıkları yiyeceklerden biri ıspanakken daha sonra kızartmalara dönmeye başlamışlar. Ve bu Afrika kültüründe tamamıyla beslenme alışkanlığının değişikliğine bağlı olarak obezite oranlarını arttırmış. Doğrudur o zaman bu,
tabii ki.
Hocam?
Mesela dünyada en fazla obezitenin yüzü olarak görüldüğü ülke Tuvalu. Belki haritada yerini bilmiyoruz. Afrika'da bir ülke. Bir de tabii bu ülkelerde eskiden bir kalori almak için harcadığınız eforla şu anda bir kalori almak için harcadığınız efor çok farklı. Şimdi buzdolabına gidip hemen alabiliyorsunuz. Eskiden öyle değildi. Yani yaşam tarzının da buna etkisi olduğu çok belli.
Burada aslında küresel bir takım politikalar da etkili.
Kesinlikle.
Hocam. Yine biraz önce bahsettiğimiz bir programdan örnek verecek olursak söyledikleri şuydu programda. Toplumun yaşadığı yerlerde manav, sebzeye, meyveye erişimin olduğu yerler çok uzaklara kurulurken fast food, hamburger ya da işte hazır bir takım gıdaların olduğu zincir yerlerse hemen toplumun ulaşabileceği en yakın yerlere konuşlandırılıyor diye. Bu da aslında bir maalesef
kesinlikle
insan sağlığını tehdit eden ama sermayeyi destekleyen yani bir strateji midir?
Türkiye'deki metropolleri düşünün. Ankara, İstanbul, İzmir. Şehrin en gözde yerlerine bakın. En gözde yerde manav bulamazsınız. Ama zincir fast foodların hepsinin birer tane mağazasını bulabilirsiniz. Erişilebilirlik açısından kesinlikle fast food'a insanlar yönlendiriliyor. Tabii burada ailelere çok büyük iş düşüyor. Hani bunlardan çocuklarımız özellikle çocukluk çağı obezitesinden korumamız lazım. Çünkü obezite ne kadar erken yaşta oluşursa insanların daha sonra kronik hastalıklara düşme sorunu daha fazla ihtimal olacak.
Peki Sayın Hocam, dinleyicilerimizde de birçok anne vardır ve herkes çocuklarının en sağlıklı şekilde beslenmesini istiyor. Ben de anneyim ve çocuklarımız örneğin hamburgeri seviyorlar. Fast food zincir yerlerine götürmek yerine evde yaptığımız kendi hamburgerlerle fast food'daki hamburger arasında bir fark var mıdır?
Kesinlikle.
Evde yaptığımızda sağlıklı mıdır? İçimize sinebilir mi?
Şöyle ki, siz evde yaptığınızda güvendiğiniz bir yerden etinizi almış oluyorsunuz ve onu ızgara yapmış oluyorsunuz. Bunda bir sıkıntı yok. Ancak fast food'lar soğuk zincir adı altında
gıdalar,
işlenmiş gıdalar verdikleri için sizin yaptığınız hamburgerle bir fast food zincirinin yaptığı hamburger arasında sağlık açısından dağlar kadar fark var. Özellikle annelere sesleniyorum. Kullandıkları besinlerde nitrit ve nitrat varsa uzak dursunlar. Bunlar sadece raf ömrünü uzatmak için konulmuş, vücut için tamamen toksik maddelerdir.
O zaman altını çizmekte fayda var. Bu yiyecekler kötü değil. Ama
kesinlikle
evde uygun koşullarda
kesinlikle
hazırlanıp tüketildiğinde çocuklarımız
hiçbir
ya da bizler
yok
için bir sağlığımızı tehdit edici unsur olmuyor.
Kesinlikle.
Sayın Hocam, peki obezite için yaş, cinsiyet, altta yatan bir hastalık gibi risk faktörlerini artıran etmenler var mıdır?
Şöyle, genellikle şöyle hikayeler duyarız. İşte ben gençken çok fittim ama işte sonra birden kilo aldım. Bu aslında tamamen günlük harcadığınız eforla ilgili. Daha önceden hareketli bir yaşam süren insanlar, özellikle sporcular için bu çok önemli. Bu çok basit bir denklem. Aldığınız kalori ile harcadığınız kalori arasında fark varsa ve bu aldığınızın lehine ise kilo alacaksınız.
Ne kadar bir fark olması lazım?
Aşağı yukarı 1000 civarında bir fark olması lazım. Bunu açtığınız her şey size kilo olarak geri dönecektir. Ama şöyle de bir şey var. A kişisi tüketti aynı gıdayı, B kişisi tüketti aynı gıdayı, harcadıkları da aynı. A kişisi kilo alırken B kişisi almayabilir.
Burada metabolizma
Metabolizma hızı önemli. Bu da metabolizma hızı fazla olanlara Allah'ın verdiği bir hediye olarak düşünülebilir. Tabii ki obezitenin altında yatan bir takım hastalıklar da olabilir. Bir takım endokrin bozukluklar olabilir. İşte hipotiroidi gibi mesela. Tedavi için kullanılan bazı ilaçlar da kilo alımına sebebiyet verebilir. İşte kortizol dediğimiz steroid tipi ilaçlar kullanıldığı zaman başka başka hastalıklar için bunlar da kilo alımına sebebiyet verebilir. Cinsiyet açısından şöyle, kilo alım yerleri farklı. Yani erkekler daha çok göbek çevresinden kilo alırken bayanlar daha çok basen çevresinden kilo alıyor. Yoksa her iki cins içinde alınan kalori fazla, harcanan kalori azsa kilo alımı kaçınılmaz.
Burada bu ölçüleri verirken hocam bel çevresi obezite riskini artırdığını değerlendirmek açısından da çok
kesinlikle
önemli değil mi?
Bizim bir takım antropoetik ölçümler dediğimiz işte kol çevresi, bel çevresi, basen çevresi, göğüs çevresi, bunların hepsi obezitede bir değerlendirme kriteri. Yani sadece göbek bölgesinde yağ birikimi olup başka hiçbir yerinde olmayan insanlara baktığımızda bunların karaciğer yağlanmasının fazla olduğunu görebiliyoruz. Bu enteresan bir şey. Sadece göbek çevresinde varsa, başka hiçbir yerde yoksa bir bakıyoruz ki kalp damar sağlığı açısından bir risk yok. Bunlar enteresan çelişkiler.
Sayın hocam, obezitenin belirtileri nelerdir? İştahlı olmak ile obezite arasındaki fark nedir?
Çok basit. Az önce tekrar söylemiştim. Aldığınızla harcadığınız arasında çok yiyebilirsiniz ama çok harcarsınız veya metabolizmanız hızlıdır, kilo almayabilirsiniz. Ama bunlardan biri yoksa kesinlikle kilo alabilirsiniz. Obezitenin belirtileri çok bariz. İnsanlar kilo aldığını fark eder, tartıya çıkar. Tabii ben şunu öneriyorum. Özellikle 30 ve 35 yaşından sonra herkesin elinde bir tartısının olması lazım. Ve haftada bir tartılmak çok mantıklı. Şundan dolayı eğer haftada bir veya 15 günde bir tartılırsanız gidişatı görebilirsiniz ve çok küçük müdahalelerle kilo almanızın önüne geçebilirsiniz. Tabii bunlar adolesan yaşta, yani gelişme çağında ve gençlik çağında kilolu olmayan insanlar için. Eğer önceden beri kilo varsa kilo almayı gözlemlediğiniz an bu işe müdahale etmek gerekir.
Türk toplumu iştahlı bir ırk baktığımız zaman yemeği ve yedirmeyi çok seviyoruz.
Doğru.
Burada şöyle bir şey söz konusu mudur hocam? Canımız çok mantı istiyor. Mantımızı yedik. Ertesi gün ona göre bir kaloriyi artıracak egzersizler, bir yürüyüş yaptığımız zaman o mantıyı yemekten suçluluk duymamalı mıyız?
Şöyle, bahsettiğimiz kişi şeker hastalığı olmayan bir yetişkin birey
sağlıklı
olduğunu düşünüyorum.
Bir birey.
Sağlıklı birey. O kişi mantı tükettiği zaman mantısını afiyet olsun yesin. Ama bunun yüksek derecede şeker içerdiğini ve vücudun bu fazlalığı yağ çevireceğini bilsin ve ona göre bir gün sonra veya aynı akşam egzersizle bunu kesinlikle yerinde tutabilir.
Ya da bir salata ağırlıklı bir beslenme programı çizebilir
kendisine. Kesinlikle, kesinlikle.
Sayın hocam, obezite tedavisindeki yöntemlerden birisi cerrahi. Cerrahi tek başına seçenek midir yoksa sadece başarıyı artıran en önemli faktörlerden biri midir?
Şimdi obezite tedavisine yukarıdan bakacak olursak üçe ayırabiliriz. Bir, davranış ve diyet. İki, ilaç tedavisi. Üç, müdahale. İlk ikisini dahili branşlar takip ediyor. Bunlarla kilo verimi sağlanamamış obez hastalarına müdahale ediyoruz. Müdahalemiz iki türlü.
Ama ilk hedef diğer
yöntemler. İlk hedef diğer yöntemler. Davranış modifikasyonu, diyet, egzersiz. Bunlarla olmadı medikal tedaviler. Bunlarla olmadığı zaman bize geliyor hastalar. Yani bize daha çok endokrin tarafından gönderiyor. Endokrin doktorları tarafından yönlendiriliyor bu hastalar. Bu hastalara müdahale dediğimiz zaman iki tip. Bir, cerrahi yöntem var. İki, endoskopik yöntem var. Endoskopik yöntem dediğimiz şey halk arasında balon olarak bilinen, midede hacim sağlayan bir balonu oraya yerleştirerek hastaların kilo vermesini sağlıyoruz. İkinci seçeneğimiz cerrahi. Cerrahi ise ikiye ayrılıyor. Bir, hacim azaltıcı ameliyatlar. İki, emilim azaltıcı ameliyatlar. Tabii ki bu ameliyatların hiçbiri bir mucize değil ama mucizeye yakın şeyler. Tam olarak tedavi sağlamaz. Yanında mutlaka hasta uyumu, takip, davranış modifikasyonu ve sürekli kontrol gerekir.
Bir kişi cerrahi operasyonlardan birisini oldu.
Evet.
Bu onun artık ömrü boyunca obeziteyle bir daha karşılaşmayacağı anlamına gelmiyor. Bunun
kesinlikle
yaşamı
gelmez.
Boyunca desteklemesi mi
tabii
lazım
ki
hocam?
Tabii ki şöyle. Halk arasında işte tüp mide olarak bilinen sleeve gastrektomi sonrası kilo verimi kaçınılmazdır. Mutlaka hasta kilo verecektir ve ilk bir yıl içinde fazla kilolarının %70'ini verecektir. Çünkü hasta artık eskisi kadar gıda tüketemeyecektir. Ancak eğer doktorun önerilerine uymazsa, bu başlangıcın kıymetini bilmeyip davranış modifikasyonlarına gitmezse, özellikle sweet eater dediğimiz bir grup var. Bunlar çikolata bağımlısı. Sıcak çikolatayı lökür lökür içiyor. Bunlara yapacak bir şey yok. Bunlara mutlaka aynı zamanda bir psikolojik destek ve çevresel destek gerekir.
Mutlu olamıyorlar.
Evet, bunlar yeme bağımlısı insanlar. Şimdi bu işten bir yere daha değinmek istiyorum. Bu insanlar primer olarak yeme bağımlısı. Ama başka bağımlılıkları da var. Bizim en çok korktuğumuz şeylerden biri de bu. İlk bağımlılığı elinden alırsanız addiction shift, bağımlılık kayması denen bir kavram var. İkinci bağımlılığına yöneliyor. O yüzden biz hastalara şunu soruyoruz. Alkolle aranız nasıl? Sigarayla aranız nasıl? Bunlardan çok korkuyoruz ve hastaların eğer böyle bir alışkanlığı varsa ikinci alışkanlığına kaymaması için mutlaka destek tedavisi öneriyoruz.
Yani yeme alışkanlığını kaybettikleri zaman daha tehlikeli olabilecek başka bir bağımlılığa mı
aynen,
tutunuyorlar hocam?
İkinci bağımlılığına yöneliyorlar.
O zaman
o yüzden,
bu noktada bir psikolog desteği ya da bir psikiyatrist desteği.
Kesinlikle. Zaten bir obezite takımı, bir obezite takımında bir cerrah, bir endokrin, bir psikolog mutlaka olmalı. Bir de diyetisyen. Psikolog desteği çok önemli. Çünkü bu işte tecrübemiz şunu gösterdi ki özellikle alkol bağımlısı olan hastalarda cerrahide son derece dikkatli olmak lazım. Psikiyatrist onayı olmadan yani bu adam alkolü frenleyebilir demeden
ki
o ameliyatı yapmıyoruz.
Ki alkolde çok yüksek oranda şeker
evet,
içeriyor.
Kesinlikle hem şeker içeriyor hem de bizim kültürümüzdeki alkol kültürü demek ne kadar doğru bilmiyorum. Saatler süren bir ritüel olduğu için.
Evet, yemekle bir sohbet tarzında ilerlediği için riski daha
bizim,
çok
bizim
artırıyor.
Bizim için çok riskli.
Sayın
evet.
Hocam birçok yöntemden bahsettiniz. Bunlardan hangi hastaya hangi yöntemin uygun olduğuna nasıl karar veriliyor? Bir hasta gelip size ben şunu olmak istiyorum dediğinde uygun mudur?
Hayır, şöyle ve tabii burası kuaför dükkanı değil. Hani saçımı şöyle kesin şeklinde olmuyor. Her hastanın ihtiyacı farklı bir müdahale olabilir. Şöyle ki obezite cerrahisini iki bölümde inceleyebiliriz. Birincisi obezite cerrahisi, ikincisi metabolik cerrahi. Yani halk arasında şeker cerrahisi denen diyabet hastalığına yönelik cerrahi. Şimdi hastanın hangisine uygun olacağını hastanın muayenesi, klinik değerleri ve hikayesiyle karar veriyoruz. Eğer hasta vücut kitle indeksi 35'in üzerindeyse ve bir yandaş hastalığı varsa işte tansiyon olabilir, şeker olabilir. Bunlar da ilk tercih her zaman tüp mide. Çünkü ikinci bypass ameliyatları dediğimiz emilimi bozan ameliyatlar rezerv ameliyatlarımızdır. Ama hasta obez değil. Şeker hastası, insülin bağımlısı, tip 2 diyabet, pankreas rezervini değerlendirdiniz, CHP yukarıda. Bu durumdaki hastalara ilk tercih olarak diyabet cerrahisi de yapılabilir. Ama obez hastada her zaman ilk tercih tüp mide.
Sayın hocam bazen medyada yer alıyor haberler içerisinde ve bu da insanları belki bu yönteme tercih etmeleri için korkutuyor, endişe yaratıyor. O yüzden doğrudan sormak isterim size. Obezite cerrahisi tehlikeli midir? Kimler tarafından nerede yapılmalıdır?
Şimdi bütün ameliyatlar tehlikelidir. Yani bütün ameliyatların kendine has riski vardır. İşte bu anesteziye ait riskler, hastaya ait riskler, hastaneye ait riskler ve cerrahe ait riskler. Obezite ameliyatlarının kendine ait risklerini nasıl sınıflandırabiliriz? Ameliyat sonrası kanama olabilir, ameliyat sonrası kaçak olabilir. Bizim en çok korktuğumuz şey kaçak. Ancak bu cerrahi ilk başladığında bu komplikasyonun yönetilmesi çok zordu. Ama artık teknoloji geliştiği için endoskopik stentler yardımıyla bunları da rahatlıkla yönetebiliyoruz. kesinlikle riski vardır ama bir safra kesesi ameliyatı kadar riski vardır. Eğer tecrübeli bir klinikte, tecrübeli bir cerrah tarafından yapılırsa bu ameliyatın riski safra kesesi ameliyatı kadardır.
Tabii burada şunu da belirtmek lazım. Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan yerlerde mutlaka bu cerrahi uygulamanın yapılması gerekiyor.
Her hastanede obezite cerrahisi yapılmaz. Çünkü obezite cerrahisinin yapılması için mutlaka o hastanenin 3. basamak bir yoğun bakım ünitesi bulunması lazım. Mutlaka bir koroner yoğun bakım ünitesi bulunması lazım. Mutlaka bir dahiliyecisi veya endokrincisinin olması lazım. Merdiven altı işlerden uzak durmak gerekir.
Değerli hocam, obezite cerrahisi olan kişinin yanı sıra çevresinin de bu süreçte tedaviye destek için yapmalarını önerdiğiniz şeyler var mı? Çünkü şöyle bunu birazcık açacak olursak, bir kişi beslenme alışkanlığını değiştiriyor. Bugüne kadar bildiği tüm kültürü tamamen farklı bir noktaya getirmeye çalışırken, evdeki diğer bireyler bu mücadeleyi veren kişinin yanında farklı şekilde beslendiklerinde ya da kullandıkları bir takım kelimelerle rahatsız edici olabilir. Bu konudaki önerileriniz nedir?
Şimdi burada asıl sıkıntı şu. Obez insanların genelde yakın çevresindeki, primer aile çevresinde de obezler var. Yani bir tanesi yeme alışkanlıklarını tamamen değiştirmiş, diğerleri aynı düzende devam ediyor. O yüzden bizim önerimiz aile içi dayanışma ve destek. Mutlaka hem kişinin yeni yeme alışkanlıklarına göre sofranın düzenlenmesi, ikinci olarak da obezite cerrahisi geçirmiş hastanın gidişatından etkilenerek belki diğer obez bireylerin de buna özenerek tedavi altına girmesi. Bu son derece önemli.
Aslında birbirlerini zincirleme motive edebilirler
kesinlikle,
değil mi hocam?
Kesinlikle.
Değerli hocam, bölgesinde Türkiye bir sağlık markası. Özellikle belli cerrahilerde, belli branşlarda da yurt dışından çok fazla hasta kabul ediliyor. En çok hangi ülkelerden başvuru oluyor ve neden Türkiye tercih edilmeli obezite cerrahisinde?
Şimdi obezite cerrahisinde birincisi biz çok tecrübeliyiz. Çok fazla sayıda obezite cerrahisi yapılıyor. İki, batıya nazaran fiyatlarımız çok makul. Batıya nazaran kalitemiz de çok iyi.
Hem teknik altyapı hem de sağlık altyapı, personeli
kesinlikle,
çok nitelikli.
Nitelikli. Kesinlikle bize daha çok hastalar batılı ülkelerden geliyor. Ama tabii ki eski Sovyet'teki ülkelerinden, Orta Doğu'dan da çok fazla hastamız geliyor. Afrika ülkelerinden de çok fazla hastamız geliyor. Tercih sebebimiz bir, ulaşılabiliriz. İki, kalitemiz iyi. Üç, fiyatlarımız iyi. Rakibimiz olan ülkeler, batıyı örnek alırsak fiyatları çok pahalı. Kalitesi bizim kadar değil. Rakiplerimizden birisi Hindistan. Orada da hijyen koşulları çok sorun. Fiyatları evet, bizden düşüktür ama hijyen sıkıntılıdır. O yüzden biz obezite cerrahisinde, sağlık turizminde aslında önde gelen ülkelerden biriyiz.
Değerli hocam, önemli detaylar verdiniz. Bir başka programda farklı açılardan ele almak isteriz. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız
ben
için.
Ben teşekkür ederim.
Sayın dinleyiciler, Atılım Üniversitesi öğretim üyesi, Obezite ve Metabolik Cerrahi Derneği üyesi olan Profesör Doktor Ali Kaan Gökakan'ı ağırladık. Obeziteyi ve obezite cerrahisini ele aldık. Sayın Gökakan'a katkıları için çok teşekkür ediyoruz
ben
efendim.
Ben teşekkür ederim.
Ben Yeşim Sert Karaaslan, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, TRT Memleketim FM'de yayınlanan Sağlık Rotası programında haftaya tekrar farklı bir konuyla birlikte olmak dileğiyle esen kalın, sağlıcakla kalın efendim. Rotanız sağlık olsun.
Sağlık Rotası.